Kutsal İsyan 3, 3. ayrım sayfa 32. Şimdi Rauf Bey Anadolu kıyılarının yaz güzelliklerini seyrede ede İstanbul'a gidiyordu. Yenilmiş bir ordunun yenen ve yıldızlaşan bir tek kahramanı olmak onu hiç de mutlu bir insan yapamıyordu. Türk ordusu namına yine de bir şeyler yapmıştı. Bir asker doymuşluğu onu iyimser olmaya çağırıyordu. Rauf Bey Hamidiye ile İzmir limanına girdiğinde halkın sonsuz sevgi gösterisiyle karşılaştı. Resmi makamlardan ise kıdemli kolağılığından binbaşılığa terfi etmiş olduğu haberini aldı. Bunun bildirilişi bile pek garipti. Henüz terfi sırası gelmediğinden usulü dairesinde inha edememiş oldukları için ilhamı Karahai Sahiha'dan binbaşılığa terfi etmişti. Rauf Bey buna teşekkür etti. Yalnız şu haklı soruyu sormaktan kendini alamadı. Arkadaşlarım var, onlar ne olacak? Yüksek komuta heyeti onları da terfi ettireceği karşılığında bulundu. Hamidiye'yi padişah ve hükümet adına daha çok Çanakkale'de karşılayan Ömer Fevzi Mardini Bey olmuştu. Bu Rauf Bey'in candan bir arkadaşıydı. 14 günde 750 ton kömürü yakan Hamidiye, kömürsüz kalmak gibi sık sık karşılaştığı tehlikeleri bu aziz arkadaşının yoktan var eden zeka, çaba ve dostluğu ile savuşturmuştu. Ömer Fevzi Bey ile Rauf Bey ta Trablusgarp Savaşı'ndan beri can ciğer ehbaptı. Bu cephede Enver Paşa, Ömer Fevzi ve Rauf Bey beraberdiler. Ömer Fevzi Bey o zaman da Mısırlıları iyi tanıdığından silah bulmakta çok büyük yardımcıları olmuştu. Hamidiye'nin kömür gibi yiyecek, giyecek vesaire ihtiyaçlarında Ömer Fevzi Bey her yere gider, tanıdıkları vasıtasıyla bulur, muhabere eder, gerektiğinde Süveyş'e girer, Rauf Bey ile buluşur, sağlardı. İşte Rauf Bey ile Hamidiye'yi Çanakkale'de karşılayan Ömer Fevzi Bey böyle bir adamdı. Bunun için onun söylediği karşılayış nutku çok içten olmuştu. Bir yıla yakın bir müddet şu zayıf tekneyi o geniş denizlerde yaşatan, boyunlarımızı ve sancağımızı düşmana eğdirmeyen, sizdeki sonsuz vatan ve millet sevgisinden başka ne olabilir? Hamidiye bu mübarek el sancağı Karadeniz'de, Akdeniz'de, Adalar ve Yunan Denizi'nde, Adriyatik'te ve Şap Denizi'nde kısmen dünyanın üç kıtasının kıyılarında ve dört düşman devletinin ordugahları, istihkamları, filoları karşısında şan ve şerefle damgalandırmış, şevket ve satvetini muhafaza etmiştir. Hamidiye bir ümit şulesiyle parlayan bir seyyare gibi ufukları dolaşırken bütün dünya anladı ki Türk donanmasının en zayıf gemisi bile gerektiği zaman üstüne aldığı vazifeyi yapmaya, bütün varlığı ile yapmaya azmedecek ve bu uğurda her an karşısına çıkması mümkün, ölümü seve seve karşılayacak, hassaları mükemmelen haizdir. Siz 8 ay evvel boğazlardan çıktığınız zaman bir saat sonra mahvolabilirdiniz. Fakat yine vazifenizi şan ve şerefle yapmış sayılabilirdiniz. Çünkü siz her tehlikeyi göze alarak fedakarlıkla çıkmış. Fakat Cenab-ı Hak ömre vefa etmemiş olurdu. Fakat bu ölümleri halis niyetle dindar ve mütevekkil bir kalple aramış olmanız sizi kazadan masum bulundururdu. Çıkışı müteakip kazaya uğrayıp gitseydiniz, sizden sonra gelecek olanlara bir hamaset örneği göstermiş olurdunuz. Beşeriyetin her anını %100 tehlikede gördüğü bu mesaiyi Cenab-ı Hak selamet ve muvaffakiyetle tetviç etti. Bir mucize derecesinde mükafat ile niyetlendirdi. Hamidiye'nin sancağını teslim etmektense batacağınıza, fakat bu batışı pahalıya mal edeceğinize, Hamidiye'nin sancağını kendini değil en aciz bir neferini bile teslim etmeyeceğinize, hatta tarafsız bir devlete bile terki silah etmek niyetinde olmadığınıza kanaat getirdiğindendir ki düşmanlarınız dahi size layık olduğunuz hürmet ve ehemmiyeti ister istemez atfetmişlerdir. Siz Akdeniz'e bir akıncı olarak çıktınız, lakin korsanlığa asla tenezzül etmediniz. Hiçbir tarafsız gemiden mücahede hayatınızı temin eden kömürünüzü ne zorla ne rıza ile istemediniz. Hiçbir acize dokunmadınız, hiçbir yerde kimseye zulmetmediniz. Müdafaa vasıtası olmayan hiçbir gemiye, hiçbir binaya top atmadınız. Hiçbir yerde tenezzül ve sükût göstermediniz. Hiçbir kimseye minnet, hiçbir kimseden perva etmediniz. Daima mert, daima şanlı yaşadınız. Aldığınız esirlere kendi yemeklerinizi, kendi yataklarınızı verdiniz. Evet, her şeyi yalnız Cenab-ı Hak'tan istediniz. Yalnız Cenab-ı Hakk'a sığındınız ve bu surette Cenab-ı Hakk'ın mükafatına müstahak oldunuz. Ve şu aciz ve hemen her gün tamire muhtaç durumda olan gemiyle koca bir düşman filosuna karşı büyük bir varlık gösterdiniz. Vatan kıyılarının taarruzdan korunması, fakir gemicilerimizin hareket serbestisini ve ticaretlerini sağladınız. Türk ordusu ve donanması yararına yaptığınız hizmetler de ayrıca uzun bir fasıl teşkil eder. Yalnız şurasını hatırlatayım ki Boğaz'dan çıkışınızda Yunan donanmasından Averof gibi en kuvvetli zırhlısıyla 4 torpido ve muhribi ayırtarak Adriyatik'i muhafazaya mecbur etmeniz düşman kuvveyi asliyesini en azından 3-4 misli zayıflatmıştı. Sonra da siz üstünüze çektiğiniz bu filonun muhafazası altındaki havuza pervasızca girdiniz ve mühim vazifeler görerek Allah'ın avni ile geminizi kurtarıp salimen çıktınız. Başkaca düşmanın asıl kuvvetinden birkaç torpidoyu üstünüze celp ile müteferriken dolaştırdınız ve bu suretle düşman kuvvetini bir parça daha zayıflattınız. Bütün bu fedakarlıklarınızla milyonlarca vatandaşı, büyük bir milleti sevindirdiniz. Bu milletin en bahtsız günlerinde yüzünü ağarttınız. Barbaros'un taşıdığı bu sancağı tıpkı onun gibi o denizlerde ferman ferman olarak şan ve şerefle gezdirdiniz. Saatlerce, günlerce, haftalarca değil, aylar ve aylarca vazife başında, top başında uykusuz, huzursuz, sadece vatan ve millet aşkı ile kendinizi feda ettiniz. Hamidiye'nin mübarek kıldığınız sancağını hürmetle öperek gazanızı bütün millet adına tebrik ederim. Hamidiye ve onun kahramanı İstanbul'a girince yer yerinden oynadı. Bütün İstanbul halkı Hamidiye'yi ve onun ölmezler arasına karışan kahraman süvarisini görmek için sonu gelmez kalabalıklar halinde limana koşuyordu. Bahriye Nazırı Mahmut Paşa, Maliye Nazırı Rıfat Bey ve Dahiliye Nazırı Talat Beylerle pek çok kurumlar, heyetler halinde onu karşılamaya gelmişti. Bütün limandaki Türk vapurları Hamidiye, Rauf Bey ve onun yiğit arkadaşları şerefine bir milli bayram havası yaşatırcasına bayraklarla donanmıştı. Vapurlar, kayıklar, istimbotlar karşılayıcı halk yığınlarıyla dolup taşıyor. Yaşasın Rauf Bey ve kahraman arkadaşları, yaşasın şanlı Hamidiye diye bağırıyorlar. Bağırmaktan sesleri kısılan İstanbullular gözlerinde yaşlarla yalnız mendil ve el sallıyorlardı. Rauf Bey İstanbulluların gözünde bir milli kahramandan daha başka bir şey, bir mitoloji kahramanı olmuştu. Erkekler bu yakışıklı yiğit Türk arslanına imreniyorlar. Kadınlarsa ona aşık olunacak tek erkek olarak görüyorlardı. Halk yığın yığın Hamidiye'ye çıkıyor, Rauf Bey ile subay ve Erat'la kucaklaşıp öpüşüyordu. 60 yaşından yukarı aksakallı bir yaşlı kişi gözlerinden akan yaşlarla sakalları ıslanmış olarak Hamidiye'nin merdivenini kucaklamış öpüyor öpüyordu. Elindeki sopasına dayana dayana gelmiş olan daha yaşlı bir adamcağız birçok yaşlı gaziler arasından ileri fırlayarak ''Dünya ve aleme karşı yüzümüzü ağartan o kahraman nerede? Dünya gözüyle bir göreyim de alnından öpeyim.'' diyerek yana yakıla Rauf Bey arıyordu. Merdivenlerden inenler, çıkanlar sayısızdı. Balkan Savaşı'nın o korkunç kara düşü Hamidiye kahramanının saçtığı tatlı ışık içinde eriyor, silinip gidiyordu. Karanlıktan gözleri görmez olmuş İstanbul hemşerileri bu yıldızın aydınlığında oluşturarak gözlerini açıyor ve ona hayranlık, sevgi ve aşk dolu bakışlarla bakıyorlardı. Böyle bir yiğit 40 yılda bir yetişirdi. Bütün kadınlar bu kanıdaydı. Evet, böyle bir yiğidi analar ancak 40 yılda bir doğururdu. Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına Hamidiye'yi karşılayan cemiyet başkanı, daha sonra Mebusan Meclisi Başkanı Celalettin Arif Bey de hoş geldiniz nutkunda şöyle demişti. Rauf Bey düşmanın alçakça tecavüzüne mertçe cevap vererek ufacık geminizle koca bir donanmaya meydan okudunuz. Akdeniz'in nihayetsiz dalgaları arasında bulunan düşman vapurlarının melekül mevti ölüm meleği kesildiniz. Hamidiye'nin ölümü istihkar suretiyle ihraz eylediği harikulade cesaret bütün dünyanın hayranlık ve takdirini mucip oldu. Yeryüzündeki Müslümanlar her hareketini, her çarkını yakından takip eder oldu. Düşman gemilerine attığınız güllelerin tarrakası bütün Türklerin ve Müslümanların kalplerinde ferahlık, sevinç ile çınlıyor ve her gün herkes bir Hamidiye'miz var diye övünüyordu. Rauf ismi vatan uğrunda hayatı hiçe sayma müradifi olarak kalacak ve bu isim Türk vicdanında ebediyen unutulmayacak ve bütün Türk ve Osmanlılar her Bahriyeli'den bir Rauf olmasını bekleyecektir. Rauf Bey, bir gaza ettin ki hoşnut eyledin müminleri. Hamidiye'nin çevresini saran motorlar, kayık ve sandallar içindeki binlerce kişi durmadan sevinç minnettarlık çığlıkları atmakta ve Rauf Bey'den hiç olmazsa birkaç söz olsun beklemekteydiler. Rauf Bey en sonra söz alarak bir alçak gönüllülük örneği olan şu kısa sözleri söyledi. Muhterem nazırlarım, amirlerimden almış olduğum emri harfiyen icra etmekten başka bir şey yapmadım. Ben ve arkadaşlarım mürettebatım ile beraber hepimiz ancak askerlik vazifemizi yaptık. Bu sebeple bizler bu kadar sitayişlere layık değiliz. Hamidiye'yi en sonra ziyarete gelen İstanbul muhafızı Cemal Bey olmuştu. Cemal Bey'in büyük bir heyecan içinde olduğu açıkça görülüyordu. İlk sözleri ağzından çıkarken gözlerinden de yaşlar boşanmıştı. Gövdesi heyecandan zangır zangır titrerken ''Kahramanlar!'' diye bağırdı. ''Sizin bu fedakarlığınız yarın denilebilecek kadar yakın bir gelecekte. Osmanlı donanmasının yalnız Akdeniz, Karadeniz ve Şap Denizi'nde değil, belki dünyanın bütün denizlerinde kemali satvet ve şevketle cevelan edeceği hakkındaki kanaatlerin kuvvet bulması için bir başlangıçtır. Sizin huzurunuza söyleyecek söz bulamıyorum. Kalbim doluyor, taşıyor fakat söyleyemiyorum. Hususiyle sizin gibi fedakar ve kahraman denizcilerimizin karşısında bir kara askerinin söz söylemesi büyük bir cürettir. Sizleri tebrik eder, gazanızı takdis eylerim. Balkan Savaşı bırakışmasından sonra hükümet Rauf Bey'e 1000 kişilik mürettebat vererek Sultan Osman Dreadnought'unu teslim almak üzere Londra'ya göndermişti. Bu Dreadnought Armstrong tezgahlarında Brezilya adına yapılmışsa da bu hükümet sonradan onu satın almaktan vazgeçince Türk hükümetince satın alınmıştı. Sultan Osman'ın son taksiti olan 700 bin lirada ödenmiş, yalnız Türkiye'ye gelmesi kalmıştı. Rauf Bey tam 3 aydır 1000 kişilik mürettebat ve askeriyle İngiltere'de sürtüp durduğu halde hala gemiyi teslim alamamıştı. 2 Ağustos 1914 günü geminin teslimi için fabrika ile anlaşma yapılmışken son taksitinde ödendiğini anlayan İngiliz hükümeti teslimden 2 gün önce ona el koymuştu. Bunun da nedeni meydandaydı. Tam bir hafta önce Avusturya, Macaristan, Sırbistan'a savaş ilan ederek 1. Dünya Savaşı'nın ilk kurşunlarını hanedan katillerinin göğsüne boşaltmışlardı. İngiltere, Fransa ve Almanya'da silahları patlattıktan sonra İngilizler Vickers tezgahlarındaki Reşadiye Dreadnought'umuzla bu arada 2 torpido destroyerimize de el koymuşlardı. Savaşa giren ve Türkiye'ye karşı da yakından savaş açacağını düşünen İngiltere, kendi tezgahlarında yapılan bütün savaş gemilerine ambargo koyacağını bildirerek Türkiye'nin yaptığı şiddetli protestolara değer vermediğini anlatmıştı. Rauf Bey'e mürettebatıyla kendisini İngiltere'ye götüren Reşit Paşa vapur ile İstanbul'a dönmekten başka yapacak iş kalmamıştı. Tam Lizbon'a ulaşmışlardı ki Goben ve Berslav Alman savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçip Türkiye'ye sığındıklarını işittiler. Reşit Paşa vapuru Çanakkale Boğazı'na vardığında boğazı abloka eden bir sürü İngiliz savaş gemisiyle karşılaştı. 2 Alman savaş gemisinin boğazdan çıkmasını bekliyorlardı. Rauf Bey'in bindiği gemiye dokunmadılar. Bu süre içinde bu 2 savaş gemisi de Türk hükümetince 80 milyon marka satın alındı ve onlara Midilli ve Yavuz adları verildi. Rauf Bey İstanbul'a varıp da kısmi seferberlik yapıldığını ve Mebusan Meclisi'nin geçici olarak da olsa dağıtılmış olduğunu görünce şaşmadı. Çünkü Almanların Enver'i ve arkadaşlarını er geç savaşa sokacaklarını yediği ekmek gibi biliyordu. Doğruca Harbiye Nezaretine giderek Enver Paşa'nın karşısına çıktı. Enver'de tam bir diktatör hali sezmişti. O İngiltere'de yararsız ve bomboş günler geçirirken Enver ve arkadaşları en güçlü mevkileri paylaşmışlar ve iktidarın doruğuna oturmuşlardı. Enver Paşa pek tatlı sesi ve içten görünmeye çalışan bütün davranışlarıyla Rauf Bey'e şunları dedi. Rauf Bey ne yapalım? İşte böyle oldu. Bu vazife de bize düştü. Yoksa zat-ı şahanenin coğrafi durumu itibariyle ehemmiyeti aşikar olan Afganistan'la münasebet tesis etmek ve Afgan ordusunu ıslah eylemek gibi bir vazifeyle Afganistan emrine göndermek üzere olduğu heyetin başında gitmeyi tercih ederdim. Bu açıkça Rauf Bey'e Afganistan'a sen gider misin demekti. Rauf Bey bu en olmayacak çok garip öneri karşısında şaşırıp kalmıştı. İşi biraz da mizaha dökerek, buna biraz da şaka dozu katarak işin garabetini Enver Paşa'ya anlatmak istedi. Afganistan denen yerin ardından başka nesini biliyoruz paşam? Şu anda oranın haritadaki yerini bile gözümün önüne getiremem. Nereden ne ile nasıl gidilir, hangi yolların ucundadır meçhulüm. Müsaadenizle Amerika tarihiyle mi gitsem acaba? Bunları gülümseyerek söyleyen Rauf Bey'in karşısında Enver Paşa hiç gerilememişti. Tersine alabildiğine ciddiydi. Gerçi orası öyle ama mevzubahis olan iş Afganistan'ı İngilizler aleyhine harbe girmeye hazırlamak gibi. Son derece ehemmiyetli bir teşebbüstür. Siz merak etmeyin, her şey hazırlanmıştır. Irak ve havalisi kumandanı Cavit Paşa'ya icap eden talimat verilmiştir. O size her türlü kolaylığı gösterecek, Irak'tan İran yoluyla Afganistan'a geçebilmeniz için gereken her şeyi yapacaktır. Siz evvela onu görün, onunla temas edin kafidir. Rauf Bey pek iyi biliyordu ki bu düşünce Enver Paşa'nın değil, doğrudan doğruya Alman İmparatoru Wilhelm'indi. Bunu yutmaktan başka çare yoktu. Afganistan'da harcanmak üzere birçok sandık dolusu Alman altını daha şimdiden eski İran elçisi Von Mosf eliyle İstanbul'a bile getirilmiş bulunuyordu. Sultan Reşat da Habidullah Han'a armağan olarak değerli kılıçlar gönderiyordu. Hele o zavallının hiçbir şeyden haberi yoktu. Yine Enver Paşa'nın dediğine göre Umumi Karargah Şark Şubesi Müdürü Ömer Fevzi Bey, Rauf Bey'in mahiyetine verilecek askeri heyete başkanlık edecekti. Rauf Bey, Bingazi'deki Enver Bey'le beraber bulunduğu bu eski arkadaşını çok severdi. Hamidiye serüveninde de dünya kadar iyiliğini ve yardımını görmüştü. Ömer Fevzi Mardini Bey, Irak'ta, Suriye'de ve Afganistan'da yapılacak işlerin programını bütün hazırlamıştı. Enver Paşa, Rauf Bey'in emrine bir taburda asker verileceğini söylemişti. "Çok mühim bir vatani hizmettir. Bunu ancak siz yapabilirsiniz." diyerek de Rauf Bey'i en ince yerinden yakalamıştı. Bunca direnmeden sonra Rauf Bey, Afganistan'ın ilk Türk siyasal temsilciliği görevini üzerine almak zorunda kaldı. Rauf Bey, Von Wasbumos'u da heyetine katarak İstanbul'dan Irak'a doğru yola çıktı. Rauf Bey'in askeri heyetinde sonradan general olan Hasan Atakan ile Osman Tufan Beyler ve bir de Afganlı Abdurrahman Nihat vardı. Bu sonuncusunu Enver Paşa salt çeşitli doğru dillerini bildiğinde onun yanına katmıştı. Rauf Bey kafilesiyle ilk konak olarak Halep'te Baron Oteli'nde kaldı ve orada Midilli ile Yavuz'un Rus limanlarını bombardıman marifetini işitti. Olan olmuştu. Almanlarla Enver Paşa'nın istedikleri en sonra olmuş, Türkiye Almanya'nın yanı başında savaşa girmişti. Enver Paşa bu mola sırasında Rauf Bey'e Benz marka bir otomobil göndermişti. Bu İstanbul'daki Alman ateşe militerinin otomobiliydi. Doğu serüveni bu otomobille daha kolaylaşacaktı. Rauf Bey Ömer Fevzi Mardini Bey ile Abdurrahman Nihat'ı otomobilini alarak Bağdat'a Cavit Paşa'nın karargahına gitti. Araplar şeytan şeytan diye Benz otomobilden ürküp kaçıyorlar. Hancılar da binek aracı olarak karşılarında deveden başka bir şey görmediklerinden Rauf Bey ile arkadaşlarını konuk olarak içeri almıyorlardı. İngilizlerin Basra'yı aldığını işiten Rauf Bey haklı olarak ürkmüştü. Cavit Paşa da kılavuz olarak Rauf Bey'e İngiliz casusu olduğu su götürmeyen bir şeyhi salıklamıştı. Rauf Bey bu herifin İngiliz sempatizanı ya da İngiliz altını düşkünü olduğunu daha önceden pek iyi biliyordu. Bu yüzden bu serüvenin hem yararsız hem de tehlikelerle dolu olduğunu anlamıştı. Midesi adam akıllı bulanmıştı. Zaten bağımsızdı. Doğrudan doğruya Enver Paşa'ya bağlıydı. Bunun için yine Kurna'daki karargâhtan Bağdat'a döndü. Enver Paşa ile haberleşerek durumun olumsuzluğunu anlattı. Enver Paşa da bu işin içinden çıkacak güçte değildi. En sonra Rauf Bey İran sınırındaki Mendili kasabasında karargâh kurup beklemekten başka çare bulamadı. Burada Von Wasmos, Rauf Bey'in heyetinin başı olduğunu kabul etmeyip kendisinin baş olduğunu söyleyerek direnince Rauf Bey adamın yanındaki altın sandığına el koyarak onu heyetten kovdu ve uzaklaştırdı. Enver Paşa Rauf Bey'e gönderdiği son emirde şöyle diyordu. Şimdilik bulunduğun yerde kal. Cenab-ı İran başkumandanısın. O bölgeyi aşiretlerle müdafaa edecek, İngilizleri kaçıracaksın. Rauf Bey bu yeni sıfatla Mendili'de oturmuş bekliyordu. İran'ın kuzeyinde, Rus güneyinde de İngiliz nüfuzu hakim olduğundan her iki nüfuz bölgesinin aşiretleri İngilizler ve Ruslarca Rauf Bey kafilesinin üzerine saldırtıldı. En yakınlarında bulunan Sencani aşiret adamları ileri karakollardaki Türk askerlerini şehit etmekte gecikmediler. Bu kışkırtmayı ortaklaşa yapanlar Kirmanşah'taki İngiliz ve Rus konsoloslarıydı. Böylece İran'ın içinden kendine yol açarak Afganistan'a gitmek hülyası da suya düşüyordu. Rauf Bey de boş durmadı. Yanı başlarına dek sokulan aşiretleri Türk taburuyla kuşattırdı. Aşiretler düzgün Türk askerinin önünde dayanamayarak kaçtılar. Rauf Bey de taburu yürüterek Kirmanşah önüne dek geldi. Bir tabur askerle Kirmanşah'a girmek tehlikeli bir oyun olacağından şehre girmedi. Kirint'te karargah kurdu. Burası Kirmanşah ile İran sınırı arasındaki dağlarda bir yerdi. Rauf Bey burada bağımsız bir hükümet bile kurdu. Oldum olası İran hükümetinin vergi toplayamadığı bu bölge halkından vergi topladı ve İran hükümetine teslim etti. Bu dağlarda tam bir yıl mini mini bir Türk hükümetinin başkanı olarak kaldı. İngilizlere Bağdat'ın yolunu kapadı. Burada Rauf Bey çok enteresan bir olayla karşılaşmıştı. Kendi taburu ile Sencani aşiretinin savaşçılarının önüne katmış, kovalarken onların arasında yanından kovmuş olduğu Von Wasmos ile Tahran Alman ateşe militerini de görünce aklı başından gide yazmıştı. Demek ki Almanlar da bu Kremon gibi girdikleri bölgeye uymasını biliyorlardı. İran'da olduklarından olacak, acam kılıcı gibi iki yanlı kesiyorlardı. Rauf Bey bu olayı ömrü oldukça unutmayacaktı. İran'ın dağları gibi insanları da doğuya yol vermiyordu. Bağdat bölgesi de yavaş yavaş tehlikeye giriyordu. Artık Kirmanşah dağlarında padişahlık yapmanın anlamı kalmamıştı. Bu padişahlığın ne Rauf Bey'e ne de Enver Paşa'ya bir yararı vardı. Bunun için Rauf Bey durumu Enver Paşa'ya bildirerek subaylarının ve Mehmetçiklerinin önüne düştü ve ana yurta doğru yola çıktı. Rauf Bey fedai taburu ile Kerkük kasabasına ulaştığında Enver Paşa yeniden Afganistan işini kurcalamıştı. Aman Afganistan'a gitmez misin? Rauf Bey yine aynı şakayı yenilemişti. Amerika yoluyla mı? Ve bu şakadan sonra Enver Paşa Afganistan yolunun bugünün koşulları içinde büsbütün kapalı olduğunu anlayarak bu serüveni de böylece kapamıştı. Bunun üzerine başkumandanlık vekaletince İran'ın boşaltılması emri verilmişti. Enver Paşa Rauf Bey'i yarbaylığa yükselterek Bahriye Kurmay Başkanlığı'na atadı. Artık Rauf Bey için her türlü araç kullanarak bir an önce İstanbul'a erişmekten başka yapacak iş kalmamıştı. Rauf Bey İstanbul'a varmış ve Bahriye Kurmay Başkanlığı görevine başlamıştı. Bahriye Nazırı Cemal Paşa 4. Ordunun başında Suriye'de bulunuyor, yerine Enver Paşa vekalet ediyordu. Rauf Bey işin içine girdikten sonra Alman subaylarının bu nezareti büsbütün ellerine geçirmiş olduklarını gördü. Donanma kumandanı Amiral Suchon, Türk donanmasını kendi isteğince yönetiyordu. Vekaletin şube müdürleri bile Almandı. Amiral Suchon elbette yalnız Almanya için çalışıyordu. Türk donanması için hiçbir yetkili Türk amiralden bir şey sormak ve istemek hakkına sahip değildi. Türkçesi Amiral Suchon üst olarak yalnız yüksek Alman karargahını tanıyor, raporlarını yalnız ona veriyordu. Ben her şeyi bağlı bulunduğum Alman karargahına veriyorum diyerek de yaptığı işi açığa vurmaktan çekinmiyordu. Midilli ve Yavuz savaş gemilerimizi ilk önce alıp Karadeniz'e çıkaran ve Ruslara saldırarak 1. Dünya Savaşı'na girmemizi bir olup bitti haline getiren adam da o idi. Rauf Bey Türkçesi bu katı yürekli adamdan hiç hoşlanmıyordu. Rus kıyılarını kombardımandan dönen Suchon, Sivastopol açıklarında silahsız bir Rus gemisini batırmış ve denize dökülen gemi personelini ölümle pençeleşmeye bırakmıştı. Bu ara oradan geçen bir Türk dostrayerinin ikinci kaptanı Hasan Basri Bey, denizde bir adamın çırpındığını görerek gemiyi durdurmuş ve bir Rus doktoru olan kazazedeyi kurtarmıştı. Rauf Bey'in de yakından tanıdığı Hasan Basri Bey'in başına bu yaptığı insanca davranıştan dolayı ömrünün en büyük felaketi geldi. Suchon onun bu davranışını yufka yüreklilik ve askerliğe sığmaz bir davranış olarak görmüş, zavallı yiğit ve insan subayı askerlikten temelli olarak kovmuştu. Suchon adı geçince Rauf Bey'in aklına hep zavallı yüzbaşı geliyor, isyan ediyordu. Bu olay bütün Türk denizcilerinde birer küçük tiran kesilen irili ufaklı Alman subaylarına karşı bir güvensizlik, bir güceniklik meydana getirmişti. Bir başka olay daha bu gücenikliği öfkeyle de yükseltmişti. Yine bir Türk dostrayerinin kaptanı kendisinden iki rütbe aşağı bir Alman subayınca görevinden uzaklaştırılmış ve onun yerine geçerek gemiyi karaya oturtmuştu. Suchon sadece susmuştu. Rauf Bey bir süre bu haksızlıklara ses çıkaramamış, sonra patlamak zorunda kalmıştı. Bahriye nezaretinde çok nazik görevlere yerleştirilmiş olan Alman subaylarını birer birer oradan uzaklaştırmanın yolunu aramış ve bulmuştu. Amiral Suchon bu sıralarda Bahriye müşaviri adıyla bir Alman amirali daha getirtmişti. Bu adam Rauf Bey'i görüşmek üzere çağırtmış, Bahriye'nin ıslahı için hazırlanmış projeniz var mı diye sormuştu. Evet var. Görebilir miyim? Hayır, maalesef veremem. Niçin? Çünkü ben ancak Bahriye Nazırıma karşı sorumluyum. Size karşı sorumluluğum yoktur. Bu sebeple size vermekte mazurum. Siz görmek istiyorsanız Bahriye Nazırı Vekili Enver Paşa'ya gider, ondan istersiniz. Bu konuşmadan bir gün sonra Enver Paşa hışımla Rauf Bey'in odasına girmişti. Nedir bu mesele yahu? Alman amireli bana geldi. Rauf Bey adam akıllı konuştu. Enver Paşa düşünmek zorunda kaldı. Vallahi Rauf Bey dedi, sen haklısın ama bilmiyorsun. En iyisi bu amireli de al, beraber Şam'a gidin, bu işi Cemal halletsin. Asıl mesul odur, onunla görüşün. Rauf Bey Alman amiralini de yanına alarak Şam'a gitti ve Cemal Paşa'ya derin derin dert yandı. Cemal Paşa onun derdini anlamıştı. Peki dedi, sen istirahat et, yol yorgunluğunu gider, merak etme ben meseleyi hallederim. Cemal Paşa verdiği kararda bu Alman amiralinin gereksizliğini açıklamış, Rauf Bey'i gelecek beladan kurtarmıştı. Rauf Bey böylece İstanbul'a içi rahat olarak dönmüştü. Bu olaydan sonra Alman İmparatoru 2. Wilhelm, Bahriye Nazırı Cemal Paşa'yı ziyarete çağırmıştı. Cemal Paşa Rauf Bey'i de beraber götürdü. İmparator Ren Irmağı kıyısındaki karargahında Cemal Paşa'yı kabul etti. Cemal Paşa Rauf Bey'i imparatorla tanıştırdı. Wilhelm iki eliyle Rauf Bey'in ellerini sımsıkı yakalamış, babacan içten bir sesle. "Sizin hareketinizi, Hamidiye seferinizi ilgiyle yakından takip ettim," dedi. "Bizim Emden Kravözörü de sizi taklit etmek istedi. Fakat muvaffak olamadı. Sen başarı ile memlekete döndün, bunlar uzak doğuda battı." Rauf Bey imparatora teşekkür etti. Cemal Paşa'nın yanı sıra birçok askeri fabrikaları, askerliği ve denizciliği ilgilendiren yerleri gezdi, gördü ve Alman savaş makinesi üzerinde bir fikir sahibi olmaya zorlandı. Sonra İstanbul'a döndüler. Amiral Suchon artık Rauf Bey yolunun üstünde bir diken gibi görmeye başlamıştı. Onun varlığını herhangi bir biçimde ortadan kaldırmaya davranarak Enver Paşa'ya şöyle ağızdan bir jurnallama yapmıştı. Rauf Bey İngiliz taraftarlarındandır ve bazı kendi gibi denizcilerden kurulmuş gizli bir cemiyetin reisidir. Bu cemiyet münferit sulh teşebbüsünde bulunacaktır. Enver Paşa Suchon'a şöyle karşılık vermişti. Biz evvela ve her şeyden önce Türk'üz. Sonra Türk ve Türk vatanına dost olanların dostuyuz. Rauf Bey bu davranışıyla Almanları Bahriye Nezaret kadrosundan uzaklaştırmış, donanmadaki görevlerine dokunmamıştı. Kendisine bu denli diş bileyen Amiral Suchon'la ancak bir kez yüze gelmişti. Enver Paşa bir gün Rauf Bey'i de alarak Yavuz'a gitmişti. Yavuz da, "Kudüs'ü müdafaa için Yavuz'la Filistin cephesine asker göndermek istiyorum. Fakat Suchon buna karşıdır. Siz ne dersiniz?" diye sordu. Rauf Bey de ona doğruyu söyledi. Yavuz'u gözden çıkarmadıkça bu olamaz. Eğer Yavuz boğazdan çıkarsa bir daha dönemez. Gitmesine gider, asker götürür. Dönüşte ya bir ecnebi limanına sığınması veya İngilizlere teslim olması mukadderdir. Rauf Bey Suchon'u ilk ve son kez işte o gün görmüştü. Rauf Bey bir gün Akaretler'deki 76 numaralı evde Mustafa Kemal'i ziyarete gitmişti. Mustafa Kemal'i pek üzgün görmüştü. Bunun nedenini çabucak öğrendi. 7. Ordu kumandanı olarak Halep'te bulunduğu sırada yine Enver Paşa ile aralarında bir anlaşmazlık patlak vermiş. O da basmış istifayı gelip anasının evinde yıkıcı bir inzivaya çekilmişti. Mustafa Kemal'in anlattığına göre Cemal Paşa da Hicaz ve Medine taraflarındaki yetki sınırlarını tespit meselesinden Enver Paşa ile çekişmeye düşmüştü. Bu yüzden o da Enver Paşa ile kozunu paylaşmak üzere İstanbul'a giderken Halep'te Mustafa Kemal'e de uğramıştı. Mustafa Kemal'in derdini dinleyen Cemal Paşa ona, "Biraz sabret, bekle," demişti. "Eğer İstanbul'da meseleyi halledemezsem sana bildiririm. O zaman beraber istifa ederiz." Cemal Paşa İstanbul'a gidip işini istediği gibi çözümlemiş, dönüşte yine Mustafa Kemal'e uğrayarak "Canım vazgeç, işi büyütme. Niçin böyle şeyler yapıyorsun? Zamanım şimdi, sakin ol." diye ukalalıkla edince Mustafa Kemal'in kafasını tasa atmıştı. Treni atladığı gibi çekmiş İstanbul'a gelmişti. Rauf Bey bunda Cemal Paşa'yı büsbütün haksız bulmuştu. Bir gün Rauf Bey aziz dostunu ziyaret etmek için yine Akaretlere uğramıştı. Mustafa Kemal'in yüzünden düşen bin parça oluyordu. Bu gerçek üzüntünün nedenini anlamak istedi. Mustafa Kemal de şunları anlattı. "Dün gece eski valilerden Memduh Bey'in Şişli'deki evinde eğleniyorduk. Aynı apartmanın üst katında oturan Cemal Paşa'nın eski katiplerinden Arap Tevfik de indi. Sofraya geldi, yanıma oturdu ve "Cemal Paşa sizi pek sever," diye söze başlayınca birdenbire sinirlenip kendimi tutamayarak "Senin Cemal Paşan da," diye bastım küfürü. Gel gelelim, ertesi sabah Şişli'ye çıktım. Giderken bir de baktım ki Cemal Paşa da herhalde Emirgan'daki evinden Şişli'deki evine geliyor. Beni görünce otomobilini durdurdu, davetle yanına aldı, birlikte götürdü. Mustafa Kemal bir kısa süre sonra sözünü gerisini getirdi. "Nedir bu benim başıma gelenler? Evvelki gece böyle oldu, sabahleyin de böyle. Şaşırdım vallahi. Ne yapayım bundan böyle? Deli olacağım. Başımıza iş açtık. Şimdi gider Tevfik sofradaki sözlerini Cemal Paşa'ya anlatırsa." Rauf Bey, "Hele dur, telaş etme paşa," dedi. Rauf Bey hemen Bahriye Nezaretine gitti. Cemal Paşa'yı orada buldu. Eline bahane olarak birkaç evrak da almıştı. Cemal Paşa'yı Enver Paşa'ya telefon etmek üzere buldu. Arap Tevfik gerçekten de müzevvirliğini yapmıştı. Paşa telefonda Enver Paşa'ya şöyle diyordu. "Nedir artık bu çektiğimiz Mustafa Kemal'den? Divanı harp isterim. Benim için demediğini bırakmamış." Rauf Bey ona "Ne oluyor?" diye sordu. "Ne olacak? İşte senin Mustafa Kemal'in benim için ağzına geleni söylemiş." "Nereden çıktı bu? Kim söylemiş?" "Tevfik geldi söyledi. Böyle böyle oldu diye anlattı." "İlahi paşam, Tevfik de kim oluyor? Siz de Mustafa Kemal Paşa'da birer ordu kumandanısınız. Tevfik aranıza nasıl girer? Böyle adamların lafıyla hareket edilir mi? Ya ne? Bırakın bir de ben sorayım, anlayalım bakalım. Cemal Paşa telefonda Enver Paşa'yı buldu. Rauf Bey bu işi tetkik edecek, ondan sonra size malumat veririm dedi. Rauf Bey otomobile atlayarak yine akaretlere koştu Mustafa Kemal'e. Tevfik söylemiş dedi, şimdi yapılacak şey basit, ben sizi barıştıracağım. Mustafa Kemal, hayır dedi, ben divanhaneye gitmem. Divanhaneye değil, ben bir yemek tertip edeceğim, ikinizi de davet edeceğim. Ertesi gün Pera Palas'ta öğle üzeri Cemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey, bir de Mustafa Kemal'in yaveri Salih Bey bir masa başında buluştular. Hiçbir şey olmamış gibi yediler, içtiler. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 49.